Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paridus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Şükür kavuşturana, evet epeyce bir aramız oldu. Normalde bu kadar uzun aralara alışkın değiliz. Allah ayırmasın. Ama hem böyle bayram hem bir parça tam kapandık biliyorsunuz. Nasıl tam kapanmaysa 15 günde 4500 insan kaybettik ama adı tam kapanma. Neremiz kapandı, neremiz tam açık kaldı hepsini konuşacağız ama önce yayını paylaşacaksınız. Lütfen aşağıdan paylaşın yayını Periskop izleyicileri, yani daha doğrusu Twitter'dan yayını izleyenler. Benden şey sosyal medya üzerinden yapayım. Çağırayım herkese. Hep beraber oturalım, konuşalım, anlatalım. Ne oldu, ne bitti? Video çözümlemesi yapacağız bir kere bugün. Boru değil yani. Bayağı oturup video çözümlemesi yapacağız. Yok öyle kolyenin anlamı şuydu. Mehmet Ağar'a laf çakmak için özellikle Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar'ı kullanıyor. Orada işte Elazığ'a gönderme yapıyor. Herkesin ismi ya Zülküftür ya Zülfüdür. Mehmet Ağar'ın kendine oğluna gönderme. Böyle bir şey değil. Derdimiz o değil. Biz orada çok daha fazla üzerinde durulmayan bir konunun üstünde duracağız. Herkes böyle kıymık kıymık çözümledi bu hikayeyi. Ama çözümleyenlerin atladıkları bir şey var. Bizim şu anda konuştuğumuz hikaye doğrudan, hani bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde göreceğim, göstereceğim yayının ikinci bölümünde. Fikri Sağlar İpek Özbey'e verdiği röportajda Susurluk'la kıyaslamış bunu. Çok doğru, yerinde bir tespit. Çünkü şu anda içinde önce kokusunu aldığımız, sonra yapış yapış üstümüze başımıza bulaşan o pislik var ya, doğrudan Susurluk pisliği bu. Hiçbir farkı yok. Sadece o günden bugüne nasıl palazlandığını gösteriyor. O gün sadece Fikri Sağlar'ın söylemiyle, yani MIT'in mafyası ayrı, emniyetin mafyası ayrıydı. Onlar birbirlerine daldılar hikayesi vardı. Bugün ona eklenen bir yandan da siyasetin kendi mafyası. Ve artık o kadar rahat palazlanmış bir durumda ki bugün yapılan analizlerde bu konuşulmuyor. Biz bugün onu konuşacağız. Ama dediğim gibi önce yayını paylaşacaksınız. Yayını paylaşıp herkes çağıracaksınız. Ben de diyeceğim ki ya olan biten budur. Kardeşlerim. Böyle başlıyor ya şimdi. Yayının başlığı bugün kim kimin kardeşi, kim kimin değerli dostu. Öyle ya. Yani Mahir Çayan'ın sözüyle ayrılar ayrı yerde, aynılar aynı yerde hikayesinden hareketle herkesin birbirine benzediği bir ortamdan bahsediyoruz bir kere. Ben yayına girerken, girmeden önce en son bakmıştım ama madem güncel iş yapıyoruz hemen tekrar bakalım. Ben yayına girmeden 3 milyon 700 bin kez izlenmişti son eseri. Beyefendinin, Sedat Peker'in son çıkan teklisi 3 milyon 700 bindeydi. Son olarak ne kadar oldu bakalım. Evet, hala 3 milyon 700 binde küsuratı değişmiş ama küsuratı 3 milyon 700 bin üzerinden düşün. Yani üzerindeki küçücük bir oynama 15 bin 20 bin kişilik bir artışa denk geliyor. Neden insanlar bunu izliyor? Bir kere bir 5. videoda artık şu ana kadar gelen süreç içinde öyle bir noktaya getirdi ki mevzuyu, yaşadıkların, anlatılan senin hikayendir'i geçtik biz. Videoda anlatılan senin yaşamındır bölümündeyiz. Hepimizin hayatı anlatılıyor orada. 2. O kadar renkli bir anlatım var ki içinde. Aşk var, seks var, cinayet var, ihtiras var. Televizyonlarda bugün tutturulamayan dizi standardında. Ciddi söylüyorum, pek çok diziden daha iyi. Üstelik suç örgütünün içinden, hani böyle Escobar seyredip birbirine tavsiye eden insanların Netflix görmeden izleyebilecekleri bir dizi kıvamında. Herkes ulaşabiliyor. 3. Çok güncel. Çok güncel. İçinde bir dönem Kurtlar Vadisi'nin senaryo yazım ekibi çok ciddi uyguladığı bir sistem kullanılıyor sanki. Bugün ne oluyorsa o anlatılıyor. Hatta 2 gün önce ne olduysa diziye o yansıyor. Dolayısıyla da insanlar oturup seyrediyorlar. Son video 1 saat 14 dakika. 1 saat 14 dakika. Öncesinde 45 dakikada falan tutuyordum. Bunların hepsi hikaye. Geç bunları. Beni orada ilgilendiren birkaç parça iş var. Çünkü bir, bu işin bir tehlikesi var. Çok ciddi bir tehlike. Bir organize suç örgütü liderinin, hani kendisi söylüyor ya, benim nerem organize suç örgütü lideri, ulan yedireceğim size. Bahsettiği insanlar içinde en büyük tehlike insanlara sempatik geliyor olabilmesi. Çünkü bu aynı zamanda bir organize suç örgütü liderinin aklanması, kamuoyu nezdinde daha yumuşak bir gözle bakılması gibi bir sonuç doğurabilir. Çünkü söylediğinin içinde çok ciddi doğrular var. Mesela yapış yapış gazetecilikten ben bugün bu kadar rahat bu analizi yapabiliyorum ve bu adamdan, yandaşlarından, candaşlarından korkmuyorsam bir tane gerekçem var. Benim hiçbir zaman yapışıklığım olmadı onlarla. Ama anlattığı insanlar, bakın dikkatinizi çekiyor mu? Pek çok yerde, 5 videoda, hani toplamda şu ana kadar ki toplam izlenme oranına baktığında korkunç bir durumda gerçekten. Yani 20 milyonu bulmuş durumda neredeyse izlenmesi. Sadece 5 videonun. Anlattığı hep şey, oradaki gazeteciler kardeşimizdir, buradakiler arkadaşımızdır. Bu aynı zamanda bizim toplumumuzun, benim de içinde bulunduğum toplumun ciddi bir yüzsüzlükle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Hayır, Sedat Peker'inkinden bahsetmiyorum. Onu zaten yayın içinde konuşacağız. Doğrudan halkın yüzsüzlüğünden bahsediyorum. Bu insanı işine geldiği zaman sırtında taşıyan, işine geldiği zaman görmezden gelen bu ülkenin sıradan insanı değil mi? Bu ülkenin gazetecisi değil mi? Bakın içinde çok ciddi bir isimden bahsediyor. Memduh Bey'den. Soyadını bile söylemeyeceğim gerçekten. Ben neden bugün bu yayında anıyorum kendisini biliyor musunuz? Ben 6 yıl önce bu yayına başladığımda hani biraz dalga geçmek üzere söylüyorum ya, biz Ruşen'le bu alana girdiğimizde burası dutluk bile değildi. Hakikaten insan eliyle dikilmiş bir şey yoktu burada. Sağdan soldan rüzgarın sürüklediği tohumlarla açmış böyle bir iki parça bir şey görünüyordu ortalıkta. Ama arkadan gelenler çok oldu. Bunlardan bir tanesi Memduh Bey ve içinizden çok insanın bayıldığını biliyorum kendisine. Oysa ben size 4 yıl önce burada yayında anlattım. Kendisi Tansu Çiller'in Kanal B'siyle insanlara çamur atan, üstelik öyle büyük çamurlar ki daha önce bunu konuştuğumuz için bir kez daha hatırlatma ihtiyacı hissettim. Mesela Memduh Bey'i alkışlayan adamla rahmetli Bekir abiyi, Bekir Coşkun'u alkışlayan adamın, erkek değil burada bahsettiğim, cinsiyetin bir önemi yok, kişinin aynı kişi olabilmesi benim aklımın alabileceği bir şey değil. Çünkü size burada anlattım. Bekir Coşkun'un Cem Uzan tarafından Star'a davet edildiği sırada kendisine önerilen 5 milyon dolar, bak insanı insanlıktan çıkartacak bir paradan bahsediyorum. Onu reddetme süreci içinde Kanal B'de altyazıyla Bekir Coşkun Star'a satıldı, oraya gidiyor diye yazan insandır. Ya arkadaş bir ayarınız olsun ya. Bir ayarınız olsun. Sevdiğiniz adamı, mesela aynı adam bana defalarca Ünsal kardeşim falan diye oradan hitap etti. Bir kere dönüp bakmadım. Ben senin kardeşim falan değilim. Seninle aynı noktada duymak durmaktan zul duyarım. Utanırım sadece. Ve bak, gün geçip buraya geldikçe kardeşim gördüğün hikayeyi anlıyor musun şimdi? Memduh abicim, senin evinde Özer Çiller'le buluştuğumuzda bana söylediği söz diyor. Benim böyle bagajım yok. O zaman ben konuşabilirim. Yani onun anlattığı düşkün tiplerden olmadığımı da biliyorsunuz. Onun bugün kullandığı ama işine geldiği için bugün kullandığı, biz senin babanı da biliriz dediği adam var ya, onun sözü bu yayının 6 yıl önce çıkış noktası, adı hala. O yüzden bu yayının adı Patronsuz. O zaman ben konuşabilirim. Değil mi? Ha, yanılıyorsunuz. Bakın siz Hakoli diye isminizi yazmaktan tırsıyorsunuz. Adamın yarattığı gündeme bak, koca ülke neyle uğraşıyor? Değil. Susurlukla uğraşmayalım mı o zaman bu kafaya göre? Uğraşmayalım mı? Konuşmayalım mı yani? Susurluk'ta bir aracın içinde sıkışmış insanlar grubunun Türkiye'yi nereye sürüklediği, üzerinden geçen 30 seneye rağmen hala ortadayken konuşmayalım mı? Değil mi? Adam gündemi yarattı, biz bırakalım. Hayır, böyle bir şey yok. Orada anlatılanların içinde çok doğru olanlar var. Talimatla yazan insanlar, göstereceğim size ya. Ya bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısı, orada adı geçtiği için söylüyorum. Yazısında öyle bir ifade var ki, yani ağır hakaretamiz bir ifade kullanmak istemiyorum ama bir insan bu kadar iğrençleşebilir ya. Ya bir yandan ortada dönen anketlerden bahsediyor. Bir yandan da diyor ki kamuoyunu manipüle etmeye çalışan araştırmalardan uzak durmaya çalışıyorum. Bahsettiği anket kimin biliyor musunuz? Optimar, Hilmi Taşdemir. Hilmi Taşdemir kim? Ya en son bundan 10 gün önce tesadüfen gezinirken ben televizyon ekranında, hani insan olan gerçekten çok utanır. Ben kendi adıma utandım. Bir insan niye böyle bir şey yapar ya? Yani sonuçta bu insanın çoluğu çocuğu var. Anası, babası, kardeşi, arkadaşı falan var. Hiçbir insan evlat demiyorum. Yapma böyle şeyler diye. Televizyon ekranında Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'da türbede ellerini arkaya bağlaması nedeniyle soruşturma açılmasını doğru bulmadığını söylerken, üzerine İçişleri Bakanı'nın açıklaması geldikten sonra çark eden bir adamdan bahsediyoruz. Ya adam sadece göbek deliğinden değil, bütün organlarıyla simbiyoz olarak AKP üzerinden yaşıyor. Ya Abdülkadir Selvi diyor ki, ben diyor kamuoyunu manipüle edenlerden uzak duruyorum. Ve tesadüfe bakın ki onun açıkladığı ankette milimle de olsa Cumhur İttifakı %50 barajını geçebiliyor. Haksız mı Sedat Peker? Haklı, yerden göğe kadar haklı. Talimatla yazan insanlardan bahsediyoruz. Ama mevzu bu değil ki. Burada asıl konuşulması gereken hikaye şu. Ya Türkiye'de sağ siyasetin içinden çıkmış, kendini tırnak içinde milliyetçi, bence milliyetçi değil, ırkçı olarak tanımlaması gereken insanlar bugün çıkıp o aradan geçen 25 yılın üzerinden hala aynı martavalı anlatıyorlar ya. Vatan sevgisi, millet sevgisi, ağaç sevgisi. Sedat Peker, çok mu seviyorsun bu ülkenin ağaçlarını? Hani diyorsun ya, biz bu ülkenin tek ağacına kurban oluruz. Bak Rize'de, senin memleketinde çatır çatır devlet eliyle ağaçlar sökülüyor. İnsanların gelecekleri yok ediliyor. Yollasana adamlarını Rize'ye. Hadi sen gelemiyorsun, adamlarını yolla. Tutsunlar, her biri bir ağacı tutsun. Orada yaşayan insanların hepsi ağacın tepesine çıktı. Kendi yaşamını savunmaya çalışıyor. Tutsana bu ülkenin ağacını. Öyle ya, atıp tutmaya geldiği zaman hepiniz çok güzel anlatıyorsunuz. Irmağının akışını ölürüm Türkiye'm. Irmak yok ki. Hangi ırmaktan bahsediyorsun sen? Irmak mı kaldı? Dereleri HES'lerle kuruttunuz. Onun dışında açılan kaçak madenlerle bu ülkenin toprağını yok ettiniz. Şimdi taş ocakları kurup oradan çıkartacağınız taşlarla bu ülkede cebini doldurmak dışında bir boka yaramayan insanlar daha çok para kazansın diye başka insanların hayatları yok ediliyor. Ama yalan atmaya geldiği zaman oturuyorsunuz hepiniz. Irmağının akışını ölürüm Türkiye'm. Yok öyle bir ırmak ya. Yok öyle bir ırmak. Yolla bütün adamlarını. Adamlarım demiyorsun. Hani ne diyor, arkadaşlarım. Eyvallah. Arkadaşlarını yollasana ya. Her biri bir ağaca sarılsın. Oradaki garibanlar yoruldu. Vallahi. Her biri bir ağaca sarılsın. Tutsunlar bu ülkenin ağaçlarını. Bu ülkenin ağaçlarını yok ediyorlar. Üstelik öyle bir yok ediyorlar ki devlet eliyle yayınlanan genelgelerle orada artık o ağaçlara sarılmak, toplantı yapmak da yasak. Çok seviyorsun madem, yapsana. Tut bir ağacın ucundan ya. Konuşmanın içinde defalarca geçen bir ifade var. Ve bugüne kadar bir insan evladı çıkıp ya kardeşim bu oluyor demedi. Anlatılan şey şu. Süslü sülü falan diye bağırıyor ya. Bak bahsettiği insan İçişleri Bakanı ile ilgili tam benim saydığım 9 kez, şu ana kadarki videolarda 9 kez sayabildim. Sen benim dönüş biletimdin diyor. Sen benim dönüş biletimdin. Ne demek bu? Yani aranız iyiyken, hiçbir sıkıntı yokken, sen bugün onunla ilgili açıkladığın tırnak içindeki pisliklerden rahatsızlık duymuyordun. Yalan mı? Gayet güzel yaşıyordunuz. Mesela bugün gazeteleri de yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. Yansımış ya. Diyor ya mesela, Allah Allah, en acayibi. Gazete Pencere çok büyük kullanmış ve doğrusunu yapmış mesela. En acayibi. Ben diyor devlet büyüğü statüsünde korunuyordum. Bana sadece koruma verilmedi. Ben yurt dışına çıkarken de korumam geliyordu benimle. Yurt dışına çıkarken koruman geliyordu. O gün niye demedin sen? Ulan ben devlet büyüğü müyüm? Çünkü konuşurken sürekli söylüyor videosunda. Kardeşlerim, ben de sıradan sizlerden biriyim. Eyvallah. Niye o gün söylemedin? Diyor yani. Ben sağcı değilim, ben solcu değilim. Çakma solcular. Ben solcuyum lan. Ben solcuyum. Çakma falan da değilim. Ama bak şu kadar rahat söylüyorum. Sen kalıbımı basarak söylüyorum. Dibine kadar yapış yapış sağcısın. Yapış yapış sağcısın. Irkçısın ayrıca. Bugün bak diyor ki mesela, benim geçmişte kullandığım ifadeler, kanlarınızla duş alacağız Barış akademisyenleriyle ilgili konuşuyor. O gün söylediğim ifadelerden devlete karşı olanları tenzih ederim. Onların yeri burası. Peki biz nasıl bileceğiz? Mesela geçmişte Süleyman Soylu severken sesin çıkmıyor. Geçmişte kanlarıyla duş almayı planladığın Barış akademisyenlerinden bugün bir grubunu seviyorsun, değil mi? Biz nasıl anlayacağız? Ne zaman sevileceğiz? Kim kimin kardeşi kardeşim? Kardeşim dediğin kim belli değil ki o. Ortaya bir takım tuhaf tuhaf kitaplar çıkartılmış. Ya bir yandan bakıyorsun Bob Dylan duruyor. Öbür taraftan bakıyorsun bir gün Troçki var. Mario Puzo var. Fena değil, insanlar okusun en azından. Hani Mario Puzo'nun sadece bildikleri eserlerden, işte mesela babadan ibaret olmadığını bilsinler, okusunlar. Buna itirazım yok. Ama orada ben bir takım sembollerle mesajlar vereceğim falan filan diyerek cümlelerin altı boşaltılıyor. Ben zamanında baktım, bunu da tartışırız uzun uzun. Solcular da bana çocukça geldi. Allah Allah. Nesi çocukça geldi? Mesela bu ülkenin senin peşinden koşmadığın ağacına sahip çıkmak. Bu ülkenin solcularının işi ise, bu ülkenin solcularının emeğiyle, üstelik oranın halkı dibine kadar sağ partilere, bugün iktidar partisine oy vermesine rağmen o insanlar kovalıyorsa hala. Bunun neresi çocukça? Hani diyorsun ya, bu ülkenin bir ağacına kurban oluruz biz. Serden geçtileriyiz, delileriyiz. Bak, orada deli mi arıyorsun sen? Tek tabanca bir öğretmen, Metin Lokumcu'ydu adı. Tek tabanca, arkasında kimse yokken ölümü göze alarak bu ülkenin deresini, tepesini, ağacını, bulutunu korumaya çalışıyordu, öldü. Ne yaptın o gün? Ne yaptın? Hiç. Niye? O gün birileri birilerinin başka türden kardeşiydi. Birileri birilerinin başka türden sevgili dostlarıydı, değil mi? Çok büyük analizler yapılıyor ya. Valla oturup bayağı kelli ferli adamlar uzun uzun konuşuyorlar yani. Anlatıyorlar. Söylediklerinin içinde Türk sahanın 10 yıllardır gelişimi içti. Ya ne anlatıyorsunuz siz? Bunun temeli falan yok. Yok bunun bir temeli kardeşim. Cezaevinde gitmiş de arkasında Che Guevara'nın fotoğrafı varmış. Demiş ki kapatma. Bak demiş, sana anlatayım. Motosiklet güncesini anlatayım. Ben de sana anlatayım. Halkıyla beraber, yoksul halkla birlikte yürümek için bir devrim nasıl organize edilir? Gel konuşalım o zaman. Ne kadar kolay değil mi? Tipik bir sağcı tavrı bu. Karşında kimse yokken gönül rahatlığıyla sallayabiliyorsun. Gönül rahatlığıyla. İstediğini düşmanlaştırabiliyorsun, istediğini dostun oluyor, kardeşin oluyor. Ne kadar benziyor bugünün yapış yapış iktidarına, değil mi? Söz ettiği, hakaret ettiği insanlarla ne kadar beraber yürüyorlar aslında. Geçmişte kendisiyle ilgili tek cümle, olumsuz cümle kurmayan insanlarla bugün papaz olmayı göze alıyor diye düşünmeyin. Bugün başka çaresi olmadığı için ben yanarsam hepinizi yakarım diyor sadece. O kadar. Bu cümlelerin öyle büyük siyasi analizlere falan ihtiyacı yok. Sadece söylediği bu. Ben yanarsam hepinizi yakarım. Bakın, 5. albümün, 5. teklinin içinde çok ilginç bir ifade var. Çok ilginç. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Emir Sarıgül'ün eşinden boşanmasına neden olan kasedin kendisinde var olduğunu söylüyor. Ya bu nasıl bir dürüstlüktür kardeşim? Açıklasın amcası babası, yoksa diyor ben açıklayacağım. Biz de diyor kendimizi garantiye alıyoruz tabii diyor. Ya bu nasıl bir dürüstlüktür kardeşim? Kendimi garantiye alıyorum ayağıyla, insanların özel yaşamlarını, konuşmalarını, videolarını topluyorsun. Sonra diyorsun ki ben çok dürüstüm kardeşlerim. Ya kim kimin kardeşi kardeşim, bir bilelim ya. Ama dökülmenin şöyle bir güzel yönü var. Geçmişteki ilişkilerin o girift haline baktığınız zaman bizim Susurluk'tan bu yana çok gelemediğimizi görüyorsunuz zaten. Üstelik gelememe hali sadece Susurluk'un aktörlerinde falan değil, onların analizini yapan insanlar için de geçerli. Hala çok büyük siyasi cümlelerle falan gitmeye çalışıyorlar üstüne. Oysa bunun, bu siyaset kurgusunun çok büyük cümlelerle analize falan ihtiyacı yok. Geçmişte nasıl yaşanıyorsa bugün de aynı şekilde yaşanıyor. Yani geçmişte organize suç örgütleriyle uğraşmamak konusunda eleştirilen, bizatihi Güldal Hanım'a sorun, Güldal Mumcu'ya, tek bir tuğlayı çekersen bütün duvar yıkılır diyen Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili olarak. Mehmet Ağar değil mi? Neyi bilmez ayağına yatıyoruz, ben anlamıyorum ki. Ya bu ülkenin insanının ikiyüzlülüğü bazen hakikaten tahammül edilmesi hale geliyor. Herkes yeni öğrenmiş gibi davranıyor. Hayır, şöyle düşünmeyin. Evet, hafızamız bizim çok çabuk kapanıyor. Çok böyle lap diye akşam sefası gibi bir anda gidiveriyor. Küstüm çiçeği gibi. Dokunduğun anda kapatıyor kendini. Doğru da lan, bu kadar unutulmaz ya. Biz neyle yeni karşılaşmış gibi davranıyoruz? Çok özür dilerim ama bunların hiçbiri yeni değil ki. Biz 25 yıldır aynı hikayeyi izliyoruz. Asıl olan ve sorulması gereken soru şu. Ya neden değişmiyor bu ülkenin kaderi? Neden? Sürekli olarak siyasetin, emniyetin ve mafyanın, organize suç örgütlerinin iç içe olduğu bir yönetim düzeninin içindeyiz biz. Neden değişmiyor kaderimiz? İnanmıyor musunuz bana? Süleyman Soylu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmadan önce, yani DYP'nin başındayken Susurlu'ya ilişkin sözlerine bakın. Mafya devlet ilişkilerine ilişkin sözlerine bakın. Göreceksiniz ne demek istediğimi. Ama o gün gazetecisiyle, iş adamıyla, emniyetçisiyle, MİT'çisiyle aynı kol kola yürüyüşü sergileyen insanlar 25 yıl sonra takır takır devam ediyorlar. Ve biz, bu ülkenin çok büyük bir bölümü acayip şaşırmış gibi davranıyor. Bir bölümü yine analizler, çok keskin analizler çıkartıyor bunun içinden. Değişen bir şey yok ki. Aynı pisliğin içinde 25 yıldır debelendiğimizi görüyoruz sadece. Ve adamın anlattıklarının içinde bir takım şeyler unutuluyor. Bence çok büyük bir risk var burada. Yumuşatılması, kamuoyu nezdinde çok daha yumuşak bir insan olarak gösterilmesi gibi bir risk var. Ya kardeşim, bahsettiğin insanın bu düzlem içinde neler yaptıkları belli.
Ben diyor hayatımda bir kere diyor, bir kere sadece benim için bir kişi söyledi organize suç örgütü.
Ya kardeşim, sen demiyor musun 10 sene cezaevinde yattım ben diye. Neden yatırdılar 10 sene cezaevinde? Hani hep anlattığı gibi 5. videonun bence en komik bölümü orası. 15 yaşında da polise aynı şeyi söylemiştim. Benim tipim böyle diyor ya. Bunun için mi? Ya o kadar saçma bir şeyden bahsediliyor ki. İçinde bir takım insanları, bir takım gazetecileri, bir takım siyasetçileri. Mesela Numan abim diyor, onu dışarıda tutarım. Tayyip abinin diyor, etrafını sardınız siz diyor. Nasıl bir ilişki ağınız var kardeşim? Abi abla diye hitap edecek şekilde. Meral ablaya da diyor, ben nasıl bakayım yüzüne, aramı bozmadın mı sen diyor. Bunlar bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Geçmişten bugüne ilişkinin hiç değişmediğini. Hiç. Bugün araları bozulmuş olabilir. Bayramda seyranda aramadı diye büyük olan alınmış olabilir. Ama emin olun kırgınlığın derecesi sadece bu kadardır. Daha ötesi değil. Yani orada anlatılan kardeşlerden hiçbiri biz değiliz. Orada anlatılan kıymetli dostların içine girme ihtimalimiz yok. Çok şükür yok. Ama orada anlatılan insanlar bugün birbirlerine düşman göründüğü için Türkiye'de bir takım insanlar da bundan bir fayda çıkartmaya çalışıyorlar. Ve bence bu da ahlaken büyük bir düşkünlük. Yani düşmanımın düşmanı dostum olabilir, en azından kıllanmam diyerek yaklaşmak çok ciddi bir ahlaki düşkünlük. Hayır, o da kötü, o da kötü diyebilmek gerekiyor. Ve biz ciddi bir tehlikenin içindeyiz. Şu anda insanların bakışı o tarafa doğru kayıyor. Çok keskin siyasi analizlerle. Türk sahanın 50 yıllık sorunu bu falan diye. Ya yemişim Türk sahanı. Bu öyle bir sorun değil. Bu pislik sorunu. Herkes birbirine diyor yani. Ben pismişim, sen temizsin, temiz sülüğü falan diye. Cık, ikiniz de kirlisiniz. Bunu söyleyebilmek gerekiyor. İnsanlar çok çabuk unutuyorlar ya. Çok çabuk unutuyorlar. Bakın biz bir haftadır bekçi terörü konuşuyoruz Türkiye'de, doğru mu? Hatırlıyorsunuz değil mi? Bekçi terörü. Hafızanızı biraz canlandırmak için söyleyeyim. Çünkü ben bu gözlerle, bu kulaklarla takip ettim o basın toplantısını. Ben oradaydım. Bugün anlatılan Süleyman Soylu'nun üzerinden, hani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı bir düzenlemeyle silah kullanma yetkisi de verildi denilen, kafasına göre insanları döven, ters kelepçeleyen, yere yatıran, ağzını burnunu kıran, silah çekip sağa sola ateş eden bekçiler var ya, onlarla ilgili düzenlemenin fikir babası kimdir biliyor musunuz? Mehmet Ağar. Ya hemen unuttunuz bunu. Şimdi insanlar bunu sadece AKP'nin sorunuymuş gibi çıkartıyor. Hayır. Mehmet Ağar'ın ortaya çıkardığı bir sistemdir. Geçmişteki güzel günleri, hani bekçinin düdüğüyle suçlunun tedirgin olacağı günleri yaratacağız diyerek çıkarttığı, ortaya çıkarttığı tekrarlanan bir sistemdir. Ve %90'ı ağır cahil insanların eline silah vererek oluşturulmuş bir kuvvet bugün terör estiriyor. Ya şöyle bir şey olabilir mi kardeşim? Bu bir UNESCO oyunu olsa insanlar der ki ya yeter tamam abi, UNESCO da çok bozdu ya. Daha bozmaz diyordu, acayip bozdu ya. Polis çağırıyor adam bekçiden kurtulmak için. Niye? Öbürünün diyor hiç olmazsa biraz daha eğitimi var diyor. Eğitimin içinden gelmiş. Bugün bu yalandan şaşırmalarımız var ya. O yalandan şaşırmalar çok sahtekarca ya. Aa neler olmuş falan diyor ya insanlar. 25 sene önce oldu onlar ya. 25 sene önce bir kamyonun altına giren siyah manda kasa bir Mercedes'in sonucunda döküldü. Ve tesadüfe bak ki o pisliğin ortalığa saçılması gerekiyordu. Çünkü kaza olur olmaz haber servisi başladı hemen. İçerideki kim, öbürünün yanındaki kadın kim, geçmişte neler yapılmış, kime kumpas kurulmuş, kime tuzak oluşturulmuş. Anında ortalık pisliğe boğuldu. Ve biz yine öyle bir döneme yaklaşıyoruz şu anda. Çünkü halkın büyük bir bölümü sanki yeni görüyormuş gibi davranıyor. Bunların hiçbiri yeni değil. Bunların anlatılması için öyle büyük siyasi analizlere falan ihtiyaç yok. Gerçekten. Hiç değişmeyen başlık ne biliyor musunuz? Bütün bunlar yaşanırken halkın dibine kadar aşağılanması o günde, bugün de ve bugün halkın sesini çıkartmaması. Sadece bu kardeşim. Yayında kullanılan vinyeti çizmesi için sevgili Yılmaz Aslantürk'ten ben ricacı oldum. Ben böyle bir şey düşünüyorum. Bir eline koluna sağlık, şahane çizmiş. O maske var ya, üzerinde hani merak etme ben aşılıyım yazan, turiste çıkartılabilecek insanlarımızın tamamına takılması planlanan maske var ya, işte alıştırıldığımız düzlemi o gösteriyor bizim. Ne kadar hakaret edildiğimizin, ne kadar ezildiğimizin ve buna ne kadar layık olduğumuzun. Sesini çıkartmıyorsan, yani sadece ağzına maske bağlamakla yetindiğine şükret, sırtına semer de vurabilirdi. Semer'de yazabilirdi mesela turistler için, merak etme aşılıyım diye. Yine şanslıymışsın güzel kardeşim. Sadece maskeyle yetinmişler. O günden bugüne aşağılanan halk sesini çıkartmadığı için bunlar yaşanıyor işte. Her yaşanana o gelen ağam bu giden paşam hiç sorun değil örneğini verdik ya. Bak hala 2 hafta oldu ben o örneği tekrar gündeme getireli. O fotoğrafın üzerinden geçtikten sonra. Mehmet Ağar'la ilgili konuşuluyor ya, bir insan evladı çıkıp o karenin içinde Engin Alan ne yapıyordu demedi. Siz gördünüz mü Sözcü ekibinden birinin çıkıp Engin Alan ne yapıyordu orada dediğini? Göremezsiniz. Çünkü kimin kimin arkadaşı, kimin kimin kardeşi, kimin kimin değerli dostlarım olduğunu sadece dönem belirliyor Türkiye'de. İnsanların fikirleri, inançları falan değil. Gelen ağa oluyor, giden paşa oluyor. Herkes bir yerinden toparlıyor. Ve en üzerine de tam böyle hani fındığı fıstığı dökeceği yerde de yalandan bir şaşırma koyuyor insanlar. Mis. Mis. Sonra anlatıyor herifin teki çıkıp. Gel diyor çakma solcu, gel senle diyor Che Guevara konuşalım. Konuşalım ya. Vallahi konuşalım. Vallahi konuşalım. Che Guevara'nın vatanını savunmak, sadece kendi vatanını değil insanlığı savunmak için anlatıyor yani orada. Sadece diyor Küba'daki devrim değil diyor, ondan sonra Bolivya'sı, Peru'su. Ne anlatıyor peki? Sonra sen çıkıp diyorsun ki Turan'ı kuracağız, vallahi de kuracağız, billahi de. Ne alakası var anlattın? Bir insan evladı da çıkıp bunun üzerinden gitmiyor. Onun yerine çok büyük tahliller yapılıyor. Çok büyük analizler. Türk sahanın 50 senelik gelişimi içinde falan böyle. Çok acayip ahkam kesiyor millet. Bunlara gerek yok ya. Konuşan kişi bir organize suç örgütü lideri. Bahsettiği yapış yapış dediği gazeteciler var ya. Geçmişten bugüne herkesle iş tutabilmiş tipler. Siyasetçiler buralarına kadar pisliğe batmış insanlar. Ama aklınızdan çıkarılmaması gereken tek bir şey var. Biri iyi diğeri kötü değil, ikisi de kötü ve ikisi de kötü diyemediğimiz müddetçe biz bu pisliğe maruz kalacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, bizim hayatlarımız aynı değil. Aynı olmaması çok doğal, bizler farklı insanlarız çünkü. Bizler farklı yetiştirildik, farklı kültürlerden geliyoruz. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz hepsi farklı. Böyle de olması gerekiyor zaten. Biz farklılıklarla bir arada yaşayacağız ki demokrasi denilen güzellik ortaya çıkabilsin. Demokrasi büyük tahammül gerektiriyor. Büyük tahammül gerektiriyor. Ama becerebilirsen eğer, vaat ettiği zenginlik korkunç bir zenginlik ya. Dünyanın her şeklindeki insanla bir arada yaşama lüksüne erişiyorsun. Farklılıklarını göstermeden, ocu, o, bu, şu demeden devam edebiliyorsun hayata. Bunu yapabilmenin yolu da öncelikle konuşmak. Birbirimizden korkmadan, birbirimize küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek. Bunu başardığımız zaman kopma riskini yok ediyoruz en azından. Çünkü o riski yok ettiğimiz anda birbirimizin farkına varıyoruz biz. Herkesin bir şey söyleyebileceğinin, herkesin bir fikri olduğunun farkına varıyoruz. Ve bunu konuşmaya başladığımız anda tek tipleştirmeye çalışan karşı çıkıyor önce. Çünkü biliyor ki tehlike çanları o zaman onun için çalıyor. Bizi birbirimizden ayırmaya çalışan kimse o kaybetmeye mahkum hale geliyor. Eğer derseniz ki ya bu yayın sürsün kardeşim çünkü burada konuşulanları biz başka yerde duymuyoruz. Başka yerlerde konuşulmuyor bunlar farklı gerekçelerle. Ben bu yayına katkı vermek istiyorum. Nasıl yaparım? Vallahi öncelikle YouTube kanalına lütfen abone olun. Zor bir şey değil. İsterseniz YouTube üzerinden Ünsal Ünlü'yü arayarak yapabilirsiniz aboneliği. Sadece bir tek mail adresi yazacaksınız. Merak etmeyin öyle para pul olmayacak. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresinden benim internet sistemdeki abone ol düğmesini tıklayabilirsiniz. YouTube'un içinden destek vermek isterseniz ekstra bir destek. Aylık küçük katkıları kullanarak verebilmeniz için bu desteği katıl diye bir düğme var orada. İsterseniz. Bu önemli. İstemezseniz böyle bir mecburiyetiniz yok çünkü. Bu yayın ilk gününden beri parasızdı ve her zaman parasız olacak. Bu benim size taahhüdüm. İlk gününden beri taahhüdüm ve bundan sonra da böyle olacak. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkıyı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılar iletilebilir. Ama bütün bunların ötesinde en büyük destek burada olmak. Burada olup baştan beri söylediğim gibi birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftaya başladık. Dükkanı açtık. Yarın sabah saat 9'da da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu ve yüzünün güldüğü şahane bir gün ve çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.